Fıkıh Saati. Hüseyin Kayapınar ve Sami Zorlu'yla Fıkıh Saati başlıyor.
Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam TV ve Erkam Radyo ortak yayınıyla gerçekleştirdiğimiz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Bu programda sizlerden gelen soruları muhterem hocamıza yöneltecek. Sizlerle birlikte hocamızın cevaplarına can kulağıyla kulak vereceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Programınız hayırlı olsun inşallah.
İnşallah hayırlı olsun.
Hocam öncelikle ilk program vesilesiyle tabii dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz sizi birçok televizyon kanalından, birçok radyo programından tanıyorlar ama bu ilk program vesilesiyle Hüseyin Kayapınar'ı sizden dinlesek, kendi dilinizden sizi dinlesek, hizmetlerinizden biraz bahseder misiniz hocam?
Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, ben de programımızın başında bizi dinleyen ve izleyen tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım. Programımızın yararlı, istifadeli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Tabii yapacağımız iş önemli. Çünkü burada biz dini sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ve bu da çok büyük sorumluluk gerektiren bir şey. Bu konuda da Cenab-ı Hakk'ın yardımını niyaz ederiz öncelikle.
Eyvallah.
Efendim şimdi başlarken biz Eûzü Besmele ile başladık. Ki bu bizim İslam'da, Müslümanlık'ta fevkalade önemli. Bir defa insanın, Müslümanın en büyük düşmanı şeytan ve nefis. Ve biz Euzubillahimineşşeytanirracim derken, şeytandan o rejmedilen, kovulan, lanetlenen şeytandan Allah'a sığınıyorum diyoruz.
Evet.
Ve bu bize Allah'ın bir emri. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yani Kur'an okuduğun zaman o lanetlenen şeytandan Allah'a sığın. Şimdi dikkat ederseniz buradaki emir Kur'an okuduğun zaman. Ki Kur'an Allah kelamı ve şeytanın en çok korktuğu, çekindiği şey Kur'an-ı Kerim.
Hı hı.
Ama buna rağmen Cenab-ı Hak Kur'an okuduğunuzda o lanetlenen şeytandan Allah'a sığının diye bize emrediyor. Ya burada şu çıkıyor. Kur'an okurken bile şeytandan Allah'a sığınacaksak başka işlerimizde hayda hayda sığınmamız lazım.
Eyvallah.
Onun için biz yapacağımız işlere, girişeceğimiz işlere Euzu Besmele ile başlarız. Bu demin söylediğim gibi Euzu'yu çekmek Allah'ın emri. Öbür taraftan Besmele çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Buyurur ki: "Kullu emrin zibalin lem yebda bi bismillah fehuve ebter." Yani bismillah ile başlamayan her hayırlı iş onun sonu kesiktir. Yani herhangi hayırlı bir işe besmele çekerek başlamıyorsanız onun sesi gelmez, sonu gelmez. Onun için biz hayırlı işlerimize besmele ile başlarız. Kur'an-ı Kerim okumaya, yemek yemeye, camiye girmeye, içeriye girmeye, konuşmaya, başlamaya hep besmele ile başlarız. Arkasından hamdele ve salvele. Yani Allah'a hamd ediyoruz verdiği nimetlerden dolayı ve Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a da salavat getiriyoruz ve bununla ilgili de aynı şekilde Peygamber Efendimizin bize tavsiyeleri, teşvikleri var. Yani bu kısa giriş. Şimdi efendim bendeniz Hüseyin Kayapınar, Doktor Hüseyin Kayapınar. 1971 senesinde İstanbul Yüksek İslam Üniversitesi'ni bitirdim. 7 sene İmam Hatip okullarında öğretmenlik yaptım. Kısaca söylüyorum. 1979 senesi Eylül ayında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak geldim. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'na geçtim. Ve 1,5 sene Haseki Eğitim Merkezi'nde ders yaptıktan sonra, kurs gördükten sonra oraya asistan olarak bırakıldım. Ve orada 2 sene hocalarla beraber, değerli hocalarımızla beraber derslere girdim, onları dinledim, mütalaa yaptırdım kursiyerlere. 2 sene sonra da oranın kadrosulu hocası haline geldim. Ve bu ara Yüksek İslam Enstitüleri İlahiyat Fakültesi'ne dönüşünce eskiden doktora, yüksek lisans hakkı olmayan bizlere de bu imkan tanınmış oldu. Ve ben Hayrettin Karaman hocamdan doktoramı tamamladım. Ve bu Haseki Eğitim Merkezi'ndeki hocalığıma da devam ettim. 2000 senesinde Haseki Eğitim Merkezi'ne müdür olarak atandım. 2008 senesinde Din İşleri Yüksek Kurulu'na seçildim ve atamam yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğim devam ederken 2014'te kurul başkanlığına seçildim. Ve 2015'in güzünde de emekli oldum yaştan. Daha sonra bir süre Türkiye Diyanet Vakfı Denetleme Kurulu Başkanlığı, Mütevelli Heyet ikinci Başkanlığı ve Mütevelli Heyet üyeliği yaptım. Şimdi inşallah elhamdülillah bütün bu görevlerim bitti. İstanbul'a geldik. İstanbul'da da kendi çapımızda arzu eden, isteyen İlahiyat Fakültesi mezunu, doktora yapmakta olan veya yüksek lisans yapmakta olan veya İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden arzu edenlere dersler yapıyoruz. Tabii bunlar hasbi olarak yapılıyor. Zorunlu değil. Ve hali hazırda elhamdülillah bu hizmetimize, yani din hizmetimize devam ediyoruz.
Allah razı olsun.
Şimdi de bu radyoda bu programa başlamış oluyoruz. Allah inşallah sonunu hayırlı getirir.
Amin. Allah razı olsun hocam. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Böyle güzel bir programda buluştuğumuz için bizler de Rabbimize hamd ediyoruz. Hocam fıkıh saati dedik. Dinleyicilerimizden ve izleyicilerimizden gelen birçok soruları sizlere yönelteceğiz ve sizler de kıymetli bilgilendirmelerinizle onları açıklayacaksınız. Tabii bu soruları yöneltmeden önce zannediyorum şunu bir açıklamak daha iyi olacaktır. Bu fıkıh saatinde cevaplayacağınız soruların mahiyeti nedir? İşte fetva diyorlar bildiğim kadarıyla. Fetva nedir? Kimler fetva verebilir? Fetvanın önemi nedir? Bu fetvaları verirken hangi kaynakları kullanacağız? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz hocam?
Evet, güzel. Tabii bunları öncelikli olarak bir açıklamamız gerekir. Bir defa fıkıh, kelime manası bilmek, derinlemesine bilmektir.
Evet.
Ama ben tabii çok fazla işi akademik havaya dökmeden halkımızın, sıradan insanların da anlayacağı şekilde anlatmaya çalışayım. Ama bizim halkımız, daha çok insanımız, Müslümanlar, fıkıh deyince insanın ameli konusallarda, ameli alanlarda, yani fiilleriyle ilgili olarak yaptıkları dini gerekler veya kaçındıkları dini gerekler. Genelde söylüyorum. Kelime manası anlamak ama iyice anlamak. Ve İmam-ı Azam Hazretleri bu fıkıh tarif ederken demiş ki, fıkıh kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.
Evet.
Toplu bir ifade. Lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Lehine olan şeyler nedir? Yapması gerekenler. Aleyhine olan şeyler de kaçınması gerekenler. Bunları bilmesidir ama bu tarif biraz geneldir. Çünkü bu tarifin içerisinde inanması gerekenler de var. Ahlaki olarak yaşaması gerekenler de var. Hukuki olarak yapması gerekenler de var. İbadet türünden olarak yapması gerekenler de var. Bu daha sonra ilimler ayrıştırılınca, yani akaid ilmi ayrı bir ilim, ahlak ayrı bir ilim, tasavvuf ayrı bir ilim, kelam ayrı bir ilim, hadis usulü, tefsir usulü ayrı ilimler haline gelince, Hanefi fakihleri İmam-ı Azam'ın bu tanımına bir ekleme yapmışlar. Demişler ki, amel yönünden kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Amel yönünden. Yani yaptığı veya yapmayacağı şeylerle ilgili. Tabii başka tarifler de var. Ben fazla işi dediğim gibi ilmi bir havaya sokmayayım. Genelde fıkıh bu. Ve fıkhi konulara cevap verme işine halkımız genelde fetva diyor.
Evet.
Efendim fetva aldım, fetva sordum, fetva verdim gibi. Şimdi hadisatında fetva içtihat demektir. Ve gerçek anlamda fetva veren kişiye biz müfti diyoruz ve müfti de müçtehittir. Soru sorana da müstefti deniliyor. Fetva isteyen anlamında müstefti deniliyor. Ama her ne kadar gerçek anlamda fetva içtihat ise de, müfti müçtehit ise de ama mecazi anlamda dini alandaki sorulara cevap vermeye halk arasında fetva deniliyor ve bu cevapları verenlere de müfti deniliyor. Şimdi fetva dini bir konuda olur. Dini bir meselede olur. Ve dini meselelerin hükmünü de kim takdir eder? Cenab-ı Allah takdir eder. ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam takdir. Dolayısıyla insanların dini konulardaki sorularına cevap verecek olan kişi ister gerçek anlamda müftü olsun, yani müçtehit, ister mecazi anlamda soruya cevap veren kişi, ki bizimki mecazi anlamdadır bu, ki biz daha çok fetva verme yerine verilmiş fetvaları naklederiz.
Eyvallah.
Çünkü fetva vermiş olmak için demin de arz ettiğim gibi müçtehit olmak gerekir ki vardır inşallah müçtehit İslam aleminde ama biz öyle bir iddiada bulunamayız. Allah'a sığınırız. Ancak ister bizim gibi nakledici olsun, ister doğrudan içtihat ederek fetva verecek olsun kişi, sonuçta o meseleyle ilgili olarak dinin hükmünü ortaya koyuyor. Dinin hükmünü aktarıyor. Ve dolayısıyla bu kişi yani diyor ki mesela şöyle şey yapsam caiz mi? Sorusuna caiz derken veya caiz değil derken, haram derken, mübah derken bu konuda Allah'ın muradı bu, Allah'ın hükmü bu demiş oluyor. Dolayısıyla fetva veren kişi Allah adına bir bakıma konuşmuş oluyor.
Evet.
Bunu çok sohbetlerimizde tekrarlarız biz. Mesela şimdi bir kitap var. İsmi İlamul Muvakkîn an Rabbil Âlemin. Bunun Türkçe karşılığı şu. Rabbul Âlemin adına imza atanların bilgilendirmek.
Çok güzel.
Yani bu Allah adına imza atan kim? Müftü. Müftüleri evet. Bilgilendirmek. Bu ismi taşıyor. Dolayısıyla bu fetva verme işi, yani dini sorulara cevap verme işi fevkalade zor, fevkalade sorumluluk gerektiren ve dolayısıyla da o denli dikkat gerektiren bir konu.
Evet.
O açıdan genelde İslam alimleri fetva vermekten kaçınmışlar. Fetva vermek istememişler. Hı hı. Hele hele bilmedikleri konularda asla konuşmamışlar. Şu meşhurdur. İmam Malik'e sorulan 40 tane sorudan 36 tanesine bilmiyorum demiştir. Bu çok meşhur rivayet edilir. Hı hı. Yani ve bu ayıp değildir, kusur değildir. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi her şeyi bilmiyor idi. Her şeyi bilmediği için kendisine sorulan sorularla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve yes'elûneke ifadeleri kullanılır. Yani sana soruyorlar, de ki o şu. Eğer Peygamber Efendimiz her şeyi bilseydi, o zaman Kur'an-ı Kerim'den bir ayete ihtiyaç kalmazdı. O adetli hanımın durumuyla ilgili cevapta veya ganimet taksimiyle ilgili cevapta. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sonra gaybı Allah'tan başka kimse bilmez diyoruz. Peygamber de ancak Allah'ın bildirdiğini bilir.
Evet.
Dolayısıyla bir kimsenin unvanı ne kadar yüksek olursa olsun, titri ne kadar yüksek olursa olsun her şeyi bilmesi mümkün değildir. Birçok şeyi bilmez, bu açıdan cahiliz. Ama bir de cehli mürekkep var. Adam bilmez ama bilmediğini de bilmez. O daha tehlikeli bir şey. Şimdi biz bu dini sorulara cevap veren kişiler olarak Allah adına sanki imza atmış oluyoruz. Yani bu konuda Allah'ın hükmü bu diyoruz. Eğer bile bile yanlış yaparsak haşa Allah'a iftira etmiş oluruz. Bilmeden eğer yanlış cevap verirsek yine günaha gireriz. Hı hı. İmam-ı Azam ki tarihteki en büyük fakihtir. O diyor ki eğer mecbur kalmasam hiç bir konuda fetva vermem. Çünkü yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman benim fetva verdiğim kişi topu tabiri caizse yükü bana atacak.
Evet.
Ben bunu falancaya sordum ve ondan aldığım fetvaya göre cevap verdim diyecek. Ama kendini savunacak. Ama ben kendimi nasıl savunacağım?
Evet.
Ama mecbur kaldık. Hı hı. Fakat bu işlerle uğraşan insanların, yani dini ilimlerle uğraşan insanların sorulan soruların tamamına ben bilmiyorum diye set çekmesi de caiz değil. Çünkü bildiğini gizlemek de o da günahtır. O da günahtır. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Dini bilgileri sahibi olup onu ihtiyaç sahiplerine anlatmak farz-ı kifayedir. Ki Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir sefere çıkıldığı zaman İçinizde dini öğrenecek kişiler kalsın Medine'de anlamında ayet-i kerime var. Dolayısıyla bu evet çok sorumlu bir şey, zor bir şey diyerek biz bundan müstahni kalamayız, istinkaf edemeyiz. Mecburen cevap vereceğiz ama biz cevap verirken elimizden geldiğince tabii doğrusunu söyleyeceğiz. Doğrusunu söylemeye çalışacağız. Bize gelen sorulara eğer biliyorsak cevabını doğrudan vereceğiz. Bilmiyorsak araştıracağız. Araştırırken kitaplarda bulamazsak belki daha iyi hocalara soracağız. Mesela hocayla, yani din bilginiyle veya müftiyle diyelim ki, demin de söylediğim gibi bizim gibi soruya cevap verene mecazi anlamda müftü diyoruz. Doktor aynıdır. Doktor kendine gelen hastayı, bedeni hastalığı olan kişileri hastalığını teşhis etme ve onu tedavi etmeye çalışır.
Evet.
Bizler de dini konularda konuşan, dini konularda cevap veren insanlar olarak bize gelen o kendileri dinle ilgili konulara cevap vermek zorundayız. Yani ben bilmiyorum kardeşim git ne yaparsan yap diyemeyiz her zaman. Yani buna bir cevap aramak, üretmek zorundayız.
Evet.
Ama maalesef insanlar bu erdemi gösteremiyor bazen. Yani kendine sorulan soruya bu ben bunu bilmiyorum, ben bunu araştırayım, ben bunu soruşturayım deme erdemini gösteremiyor kimi insanlar.
Bilmiyorum demek zor geliyor değil mi hocam?
Zor geliyor. Niye? Çünkü nefsi ağır geliyor. Nefsi ağır geliyor. Şimdi zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah diyor dini insanların şeyinden söküp almaz. Mana olarak söylüyorum ama ilim adamları yok olur. Ama cahiller ortaya çıkar ve olmadık şeylerle insanları yanlışa yönlendirir. Şimdi yani bu çok tehlikeli bir şey, kaçınılması lazım. Biz bundan Allah'a sığınırız, böyle bir tavra düşmekten Allah'a sığınırız. Tabii şimdi dini konularda cevap veren insanlar, tabii müçtehitlerin durumu farklıdır. Nakillerin durumu farklıdır. Müçtehitler kendilerine sorulan dini bir soruya veya karşılarına çıkan dini bir probleme, çare veya cevap ararken Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in öğrettiği metodu uygularlar. Nedir o? Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan ülül emre itaat edin. Aranızda bir anlaşmazlık çıkarsa Allah'a ve Resulüne döndürün. Şimdi burada ne diyor Cenab-ı Hak? Allah'a itaat edin. Biz doğrudan Allah'la görüşemiyoruz. Allah'tan doğrudan bilgi, emir alamıyoruz. Bizim Allah'a itaat etmemiz veya Allah'a dönmemiz, Kur'an-ı Kerim'e dönmemiz oluyor. Kur'an-ı Kerim'e itaat oluyor. O zaman müçtehit problemi çözerken önce ne yapıyor? Allah'a dönüyor. Yani Kur'an'a dönüyor. İkinci sırada peygambere. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 15 asır önce vefat etmiş. Şimdi bizim tutup da peygamberimizle doğrudan görüşerek ondan o dini meselelerin cevabını aramamız, almamız mümkün değil. O zaman ne yapacağız? O zaman sünnete bakacağız. İkinci derecede bu. Üçüncü derecede de ülül emir. Yani yetki sahibi. Yetki sahibine itaat edin ki burada ülül emri, yetki sahibini ulema iki şekilde anlıyor. Ki birisi ülül emri teşri'i deniyor. Ülül emri teşri'i, teşri'i demek aslında kanun koymak. Yani dini hükümleri ortaya çıkaran alimler. Diğeri de ülül emri tenfizi, yani uygulayıcılar. Hani bugün halk arasında kullanılıyor ya yasama, yürütme. Bir bakıma o ülül emri teşri'i yasama durumunda olanlar. Ama teşri'i de uygulama durumunda olanlar.
Evet.
Ha şimdi o zaman birinci sırada Kur'an-ı Kerim geliyor. İkinci sırada sünnet geliyor. Üçüncü sırada da müçtehitlerin içtihadı geliyor. Bir kimse kendisi müçtehitse eğer, o zaman ne yapacaktır bu insan? Kur'an'a bakacaktır, sünnete bakacaktır ve soruya o şekilde cevap verecektir. Müçtehit değilse, o zaman eğer o soru ve cevap uyuyorsa günümüze, o takdirde o içtihatların, müçtehitlerin içtihadına bakacaktır. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'deki ifade. Bir de Peygamber Efendimiz'in bunu doğrudan böyle bildiren, gösteren bir hadisi var. Muaz ibn-i Cebel diye meşhur bir sahabi var. Onu Yemen'e gönderiyor Peygamber Efendimiz. Evet. Oradaki insanlara dini anlatsın ve oraya İslam'ı tebliğ etsin. Ve oranın bir bakıma valisi olsun. Soruyor oraya gönderirken Muaz'a. Ey Muaz, oraya gittiğin zaman neyle amel edeceksin? Allah'ın kitabıyla. Peki bulamazsan? Resul'ün sünnetiyle. Onda da bulamazsan? O zaman kendim içtihad ederim. Ama soruları cevapsız bırakmam. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu cevaptan son derece memnun ve o memnuniyetini ifade babında elini göksüne vuruyor, koyuyor. Elhamdülillahillezî veffaka rasûle rasûlihi fîmâ yardâ rasûluhu. Rasûlünün rasûlünü, rasûlün rızasına muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. İşte bu müçtehitlerin metodu olmuş. Ama müçtehit olmayanlar ne yapıyor şimdi? Ne yapacak? Müçtehit olmayanlar kendi karşılarına çıkan sorulara cevap verirken, eğer bu sorunun cevabı ibadet alanında ise özellikle, mutlaka daha önceki müçtehitlerin içtihadına bakacak. Fıkıh kitaplarına bakacak. Hı hı. Çünkü ibadetle ilgili konular değişmez. Bunlara biz tevkifi diyoruz. Akıl yürüterek zamanın değişmesiyle fark etmez. Yani sabah namazı Resulullah'tan günümüze ve kıyamete kadar aynı zamanda kılınır. Veya sabah namazı Resulullah'tan günümüze kadar ve kıyamete kadar iki rekattır falan. Değişmez. Abdesti bozan şey belli, namazı bozan şey bellidir. Ama muamelat alanında ise ki muamelatla ilgili hükümler bazıları nassa dayanır. Yani ayete hadise dayanır. Bazıları örfe dayanır. Bazıları maslahata dayanır. Eğer nassa dayanıyorsa, ayete ve hadise dayanıyorsa, bunu da aynen insanlar nakletmek zorunda her dönemde. Efendim faiz o zaman yasakmış ama şimdi değil diyemez kimse. Kur'an-ı Kerim faizin yasak olduğunu bildiriyor.
Kesin hüküm var.
Kesin hüküm var. Ha, ama bazı hükümler var ki, müçtehitler o hükümleri ortaya korken muamelatla ilgili örfe esas almışlar.
Mesela hocam?
Ya mesela şöyle diyelim, bizim bu alım-satım akitlerinde satıcı ve alıcının birisinin menfaatine olan bir şeyi şart koşmak, o akdi ifsad ediyor.
Evet.
Ama demişler ki, eğer o konuda örf varsa bu akdi ifsad etmez. Ha, şimdi mesela diyelim ki bugün bir beyaz eşya aldığımız zaman örfe ne oluyor? O beyaz eşyayı satanlar onu alıyor, bizim evimize getirip koyuyor. Örf bu. Şimdi bu haddi zatında kimin görevi? Ben bir buzdolabı almışsam dükkandan, o aldığım andan itibaren bana aittir o. Dolayısıyla ondan sonra ben o satıcının onu benim evime getirme mecburiyeti yoktur.
Yoktur.
Hüküm evet. Olarak. Ve böyle bir durumda ben bu buzdolabını aldım ama benim evime götüreceksin bu şartla dersem, fıkhımıza göre bu akit fasit olur. Ama bu konuda örf oluşmuş zamanımızda. Örf.
Bir talep oluşmuş.
Talepten ayrı örf. Yani uygulama, toplumun tamamı tarafından uygulama oluşmuş. Dolayısıyla bugün böyle bir şart koşmam. Yani ben bu buzdolabını aldım ama bak benim evim falan yerde, oraya sen götüreceksin demem. Bu akit ifsad etmiyor. Niye? Örf oluşmuş.
O zaten gelecek yani.
Ha. Bunun başka örnekleri de var. Mesela bir örnek daha vereyim.
Buyurun hocam.
Şimdi efendim, İmam-ı Azam diyor ki ben mali bu konuda bir şahit ararsam, yani kendisine gelen bir davada mali bir konuda şahit ararsam, o şahidin Müslüman oluşu benim açımdan yeterlidir. Ayrıca onun durumunu araştırmam. Yani bu acaba fasık mı, adil mi, yalancılığı var mı yok mu araştırmam. Müslüman oluşu bana yeter. Çünkü Müslüman yalan söylemez. İmam-ı Azam öyle demiş. Ama evet. Bu hangi konularda? Mali davalarda. Ha, ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed demişler ki mali davalarda da biz şahitlerin durumunu araştırırız. Adil mi değil mi? Fasık mı değil mi? Yalancılığı var mı hayatında yok mu araştırırız. Demişler. Arada 30 sene geçmiş. Ve fukaha bunu anlatırken bu delile dayanan bir ihtilaf değil, zamana ve örfe dayanan bir ihtilaftır. Ya ne oldu şimdi? 30 senede örf değişti, insanların durumu değişti. Ve imamların cevabı da değişti. Bu örfü bir misal. Sonra bir mecelle kaidesidir aynı zamanda. Ezmanın tagayyuru ile örfe dayalı ahkamın tagayyuru inkar edilemez. Yani zamanlar değişince örfe dayalı olan hükümler de değişir demişler. Yani bu konularda tabii bizler haliyle daha çok ne yapıyoruz? Tercih eden fukahanın tercihlerini dikkate alıyoruz. Ona göre cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii şimdi bizim bu programlarda yapacağımız inşallah programda içtihat yapmamız mümkün değil. Ama yeni konular çıkacak karşımıza.
Evet.
Yani kitapta bulamayacağımız, hani var ya kara kablada bulamayacağımız yeni problemler çıkacak. Eğer o problemlerle ilgili dünya İslam aleminde fetva kurulları var. Mecmuaul Fıkhı'l İslami gibi veya Mısır'da Ezher Heyeti gibi, Türkiye'de Din İşleri Yüksek Kurulu gibi, Suudi Arabistan Rabıdatul Alemiye bağlı İslam uleması gibi, bunların bu yeni çıkan meselelerde bunların fetvaları varsa, mesela bunları biz dikkate alacağız. Bunların yoksa bizim kendilerine daha bizden çok daha iyi olduğunu bildiğimiz fıkhi melekesi gelişmiş, fıkhi birikimi epey oluşmuş insanların o konularda eğer görüşleri varsa onları nakledeceğiz. Ve bu şekilde biz inşallah sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ama tabi bunları yaparken de tabi inşallah Cenab-ı Hak'tan hep niyaz edeceğiz ki Allah bizi doğrudan ayırmasın, doğruya muvaffak kılsın.
Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İlk programda yapacağımız programın biraz mahiyetinden bahsetmiş olduk. Ve programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftaya arzu ederseniz bir kurban mevsimine giriyoruz. O kurban mevsimini nasıl değerlendirmeliyiz? Kurbanı nasıl yaşamalıyız? Onu konuşalım inşallah. Bu haftalık dinleyicilerimize ve izleyicilerimize veda edelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla düzenlemiş olduğumuz, gerçekleştirdiğimiz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın efendim.
Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar ve Sami Zorlu'yla Fıkıh Saati sona erdi.